Ayrım 12. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 115. 63. Asker arkadaşının başına gelenleri okuyan McHorn bir türlü kendine gelemiyordu. Gazete, Smiddle'ın bağlanışını, tutukluları itiraf ettirmek için özel araçlarla donatılmış laboratuvara sürerek götürülüşünü, celladın yavaş yavaş gizemli bir zehiri enjektörün içine çekişini ve bahtsız Amerikalı'nın yürek parçalayan bir sesle çok uzaklardaki yurttaşlarını yardıma çağrışını ayrıntılarıyla yazıyordu. McCorn'un tüm vücudu titriyordu. Katlanacak şey miydi bunlar, bu korkular? Aslında Smiddle'ı pek sevmezdi McCorn. Onu kibirli bulur ve yüzüne karşı değil ama ardından baba hindi derdi. Bir gün binbaşı McCorn'u ziyaret etmişti. Kucaklaşmışlar ve birer bardak içki içmişlerdi. Sonra McCorn savaş anılarından söz etmeye başlamıştı. Smiddle, bütün bunlar geçmişte kaldı demişti. Yakında kızıllara derslerini vereceğiz. McCorn karşı koymuştu. İnşallah çok yakında değildir. İnsanlar biraz soluk almak istiyorlar. Binbaşı gidince McCorn sövmüştü. Ahmak politikadan başka uğraşacak şey bulamamış. Sanki memlekette çok az üçkağıtçı varmış gibi gitmiş o da onlara katılmış. Epey öncenin McCorn'un terzilik yaptığı yılların işiydi bu ziyaret. Bir fabrikayı mı yoksa koca bir kenti mi ne uçurmaya niyetlenen kızıl casus epey pahalıya mal olmuştu McCorn'a. Gerçi Dübelt kendisine kimsenin dokunmayacağına söz vermişti ama dükkanına birbiri ardı sıra polisler, hafiyeler, fotoğrafçılar geliyor, sorularıyla McCorn'u çileden çıkarıyorlardı. Gerçek müşterilerin ise dükkana uğradıkları yoktu. Yok pahasına satması gerekmişti dükkanını. Sonra uzun aranışlar ve uğraşmalar sonunda cenaze işleri gören bir büro kurmuştu. Lanet olsun böyle alınyasına diyordu. Kara derililere, hatta kızıllara elbise dikmek, ölülerle uğraşmaktan bin kat daha iyidir. Kimin nerede öldüğünü izlemesi, ölüm olayını ilk kendisine bildirmeleri için doktorlarla anlaşması ve anırırcasına ağlaşan ev halkından birine muhtemel giderler pusulasını sokuşturması gerekiyordu. Gecelerini sık sık barlarda ya da meyhanelerde geçiriyor olması da şaşılacak bir şey olmaktan çıkmıştı McCorn için. Karısı kendisini yola getirmek istediğinde de ona şöyle demişti. Gönül benim değil mi? İstediğim gibi avuturum. Herkes istediği gibi avutur. Peggy'nin köşedeki mezeciyle düşüp kalktığını biliyordu. Bazen kızgınlıkla şöyle düşünürdü. Koskoca kentte daha iyisini bulamamış, o ne biçim burun öyle? Hem bir bacağı da ötekisinden kısa. Bazen de şöyle derdi. Onunla olmak daha neşeli geliyordur Peggy'ye. Ne de olsa adam benim gibi ölülerle değil, sosislerle uğraşıyor. Karısını kıskanmayı gülünç bulurdu. Onun için karısı savaş öncesi atölyesinde yaptığı su geçirmez paltoların deniz kızı simgeli markaları gibi bir anıdan başka bir şey değildi. Bazen kafayı iyice çektiği günlerde Mina eve bir güzel söverdi. Düşünün bir kez bu şakacı hergele yüzünden polis 6 ay rahat yüzü göstermemişti McCorn'a. Mina ev yüzünden atölyesini satması ve böyle rezilce bir işle uğraşması gerekmişti. Sonra Garston'la neden tartışmıştı? Yine bu Mina ev yüzünden. McCorn, eğer bu hergeleyi demişti, elektrik iskemlesine oturturlarsa namussuzun bir tek damla yaş akmaz gözümden. Ama gazetelerden Rus'un salıverildiğini ve ülkesine gönderildiğini okuyunca buna hiç kızmadığı gibi şöyle düşünmüştü. Kim bilir adam belki de hiçbir yeri havaya uçurmak niyetinde değildi de gerçekten bana mavi bir takım elbiseyle bir çift pantolon diktirtmek istiyordu. Böyle karmaşık işlerin aslı hiç anlaşılır mı? Yargıç bile 8 ay kafasını patlattı da işin içinden çıkamadı. Birisi bir şey söylüyor, başka birisi bambaşka bir şey. Aslında hepsi de güzel söylüyor. Fred Dübel'e bakmak yeter. Belki kızıllar, Smiddle'ın da dediği gibi canımızı okumak istiyorlar. Ama ben Fred gibi zibidiler tarafından kurtarılmak istemezdim doğrusu. Aslında McCorn'un tüm hayatını alt üst eden Mineyev hikayesi değil, gazetelerden geniş ayrıntılarıyla okuduğu zavallı Smiddle'a kızılların gizemli bir madde enjekte etmeleriydi. Elini vicdanına koyup da düşünmek gerekirdi burada. Eğer kızıllar binbaşıyı öldürselerdi, McCorn olayı gayet rahat karşılardı. Çocuk değildi ki Smiddle, kendi isteğiyle politikaya atılmış, yine kendi isteğiyle kızılların ayağına dolaşmıştı. Bu yol böyle bir yoldu. Ya 100 bin dolar kazanırdın ya da ense köküne bir kurşun yerdin. Ama Smiddle'ın başına gelenler inanılacak gibi değildi. Sen tut adamın damarına sersemletici bir maddeyi enjekte et. Korkunç bir şeydi bu. Gazetelerin yazdığına göre bir adama bu iğneden yaptın mıydı? Adamın tüm hareketleri senin kontrolün altına girermiş artık. Kızılların bu buluşu bizim bombayı bile solda sıfır bırakır doğrusu. Örneğin bana Jim McCorn'a evimin karşısındaki ilkokulun minik öğrencilerini kurşunlatabilir ya da büyük bir bankayı havaya uçurtabilirsin. Garson'a da böyle bir şey enjekte etmediklerine malum. Adam gibi bir adamken birdenbire kudurmuşa döndü. Acayip bir takım kitaplar okuyor ve sanki Moskova'dan gelmiş gibi konuşuyor. Hayır, Minerva'yı bırakmayacaklardı. Üzerimde efendi dürüst bir adam izlenimi bırakmıştı. Oysa koskoca bir kenti havaya uçurmak niyetindeymiş. Yargıç bile işin içinden çıkamamıştı. Ama ben şimdi anlıyorum. Damarına iğneyi yaptılar, bombala dediler. Simidal'ın söyledikleri doğru çıkmış oluyor böylece. Eğer ilk biz onlara vurmazsak onlar buraya dek gelip işimizi bitirecekler. Evet, benim hayatıma da hayat denmez. Domuz gibi yaşıyoruz şunun şurasında. Karnımızı doyurmak için birisinin ölmesini bekliyoruz ama hiç değilse canımın istediği adama söyleyebilirim ve hiç kimsenin de bana iğne falan yaptığı yok. O gece kafayı iyice çekti ve evine gelince soyunup yatacağı yerde bağırmaya başladı. Kızıllar Amerika'da yiğit delikanlılar olmadığını sanıyorlarsa aldanıyorlar. Almanlara derslerini vermiştik. Aynı şekilde Ruslara da veririz. Savaş, evet, pis bir şey ama anlaşılan öyle bir zamandayız ki savaşmamak da olanaksız. Karısı yatıp uyumasını söyleyerek yatıştırmaya çalıştı McCorn'u. Ama o bu kez de karısına dönerek, eğer dedi, sana da Simidal'a yaptıkları iğneden yapsalardı, topal mezecini de boynuzlardın, çok basit bir şey. Karısı eğer uyursa Simidal'ı unutacağını sanıyordu. Ama McCorn bütün ertesi günde Kızılların binbaşıyı nasıl uyuttuklarını düşünmeye devam etti. Yaptığı tek iş karısı ölen avukat Winchell'e gidip gömme töreninin kaça çıkacağını, iyi bir tören için parayı acımaması gerektiğini açıklamak oldu. Ama bir makine gibiydi bunları söylerken. Kafası asıl başka şeylerle uğraşıyordu. Akşam yine bulut gibi oldu. Huysuzluk çıkardı. Sağa sola sataşıp kavga etti. Aradan bir hafta geçti. McCorn hala kızılları düşünüyordu. Sonra birden bir şimşek çaktı kafasında. Simidal sersemletildikten sonra ipe sapa gelmez bir takım sözler etmiş ama daha sonra kendine gelmişti. Belki Garston'un da aklı başına gelmiş ayılmıştı. McCorn'un bu yaptığı arkadaşlığa sığmazdı. Konuşup ikna etmesi gerekmez miydi Garston'u? Binbaşıya yaptıkları bu son numaradan sonra da Garston kızılları destekleyecek değildi ya. Simidal'ı o da tanırdı. Bundan bana ne deyip geçiştiremezdi. Ve böylece birkaç bardak viski daha içtikten sonra McCorn doğru Garston'a gitti. İskemlesine ata biner gibi oturmuş kuşkulu gözlerini odada dolaştırıyordu. Kitaplar yerlerinde. Peki Garston niye öyle işçi gibi giyinmiş? Ama ne yapsın, yoksul, iş bulmak zor. Üstündekiler de eskimiş besbelli. Benim gibi ev ev dolaştığını söylemişti bir zaman. Yalnız ben ölenleri gömüyorum. Oysa o ölüme karşı sigortalıyor. Gülünç. İşin yok mu? Var. 6 aydır bir fabrikada çalışıyorum. Yönetimde mi? Yo, tezgah başında. Öğrendim. Kötü. Aslında her şey kötü. Biliyor musun sana neden geldim? Hayır. Simidal'ın başına gelenleri okudun mu? Okudum. Dinle. Joe, sana hiç uğramadım. Çünkü gücendirmiştin beni. Ama sen bana neden, hiç değilse telefon etmedin. Sonra düşündüm ben. Bu adamla sokakta tanışmadık ya biz. Ne de olsa 1 yıl savaşmışlığımız var. Gururu mururu boş verip geldim. Bundan çok daha önemli şeyler var dünyada. Bana karşı kızılları nasıl savunduğunu anımsıyor musun? Şimdi anlıyorsun değil mi bunun nasıl bir müzik olduğunu? Benim anladığım, eğer bu saçmalara inanıyorsan, sen de kafa diye bir şeyin olmadı. Simidal'ın asıl görevinin ne olduğunu biliyor musun? Prag'a adam öldürmesi için gönderdiler onu. Bunu da gazeteler yazıyor ama senin okudukların değil, başkaları. Bunda şaşılacak da bir şey yok üstelik. Ta Rusları ziyaret ettiğimiz zaman düşünmüştüm. Simidal'ın Nazilerden kalır nesi var? Simidal'ın kendisi değil benim demek istediğim. Bana ne, neyle uğraşırsa uğraşsın. Ben sana kızılların Simidal'ın damarına rezil bir ilaç enjekte etmeleri nasıl karşıladığını soruyorum. Kimse onun damarına iğne falan yapmadı. Seninki korktu ve işin içinden sıyrılmak için uydurdu tüm bunları. Zincirleri asarken yüreklidir senin Simidal. Eğer böyle aptalca palavralara inanıyorsan sana acırım Jim. Halkı Ruslara karşı kışkırtmak için uydurulmuş şey bunlar. Minev içinde neler yazdıklarını anımsıyorsun değil mi? Yok kenti havaya uçurmak istemiş, yok bilmem neler. Sonunda ne oldu? Salıverdiler. İyi halt ettiler salıverdilerdi. Yani şimdi sen ayılmadın mı daha, kendine gelmedin mi? Ben ödlek değilim, acıdığım bir şey de yok. Savaşa gideceğim. Git eğer istiyorsan. Sen gitmiyor musun? Hayır, gitmeyeceğim. Peki ya çağırırlarsa? Yine gitmeyeceğim. McCorn fırlayıp kalktı yerinden. Ben de seni Amerikalı sanırdım. Meğer bir kızılmışsın sen. Kan çekmesi bu. Başka bir şey değil. Kanın çekiyor. Şimdi gidip anlatacağım senin neyin nesi bir dürüzü olduğunu. Garston gidip kapıyı açtı. Senin bileceğin iş, çek bakalım şimdi arabanı. Garston'la konuşması daha bir canını sıktı McCorn'un ama gidip arkadaşını ele vermedi. Polise hiç katlanamıyordu. Gözünde bir tablo canlandırıyordu. Savaş başlamıştı. Garston sıvışmaya çalışıyordu. Derken McCorn çıkıveriyordu karşısına ve basıyordu kurşunu. Savaş başlayınca dedi karısına, ilk iş olarak buradaki kızılların işini görmek gerek. Garston'u eşek cennetine yollayacağım. Aklını yitirmişsin sen Jim. Ağzından çıkanı kulakların duyuyor mu? Tanrı savaş yüzü göstermesin bir daha. Kızılların ilk yapacakları üzerimize bir bomba atmak olacaktır. McCorn düşünüyordu. Savaş elbette ki pis bir şey. Magdeburg nasıl da yıkılmıştı. New York'a da böyle bir iki bombanın atılması hiç güzel bir şey değil tabii. Jack'i öldürdüler. Beni de öldürebilirler. Çok kolay bir iş. Bir insanın evinde ölmesi başka, midesi demir parçalarıyla dolarak ölmesi başka. McCorn bunu Peggy'den daha iyi anlıyor. Ne de olsa savaştı o. Ama kızıllar her şeyi boş verdilerse ve her şeyi de göze aldılarsa elden ne gelir? Eğer yarın sana saldırılacağını biliyorsan, sen bugünden ona saldır. Daha kolay baş edersin. Smedal hindi mindi ama haklı çıktı. McCorn bir gün Dübel'le karşılaştı. Birlikte bir bara girdiler, içtiler. McCorn tabii sözü hemen Smedal'a getirdi. Dübel bilmiş bilmiş. Hep yaptıkları bir şeydir bu kızılların, dedi. Alçaklık bu. Savaşmak gerekiyor anlaşılan. Dübel başıyla onayladı onu. Bir süre konuşmadan içkilerini içtiler. Sonunda Dübel. Bilirim, dedi. Yürekli çocuksundur sen. En önemlisi de gerçek bir Amerikalısındır. Neden gidip Anders'le bir konuşmuyorsun? Eski savaşçılardansın sen, subaydın. Eğer sen de gitmezsen kim gidecek? Bilirim, bana inanmazsın. Poliste çalıştığım kanısındadır hep. Oysa ben o köpeklerden nefret ederim. Ama sorun benimle ilgili değil. Git Anders'le konuş. Tüm savaş boyunca cephedeydi. İki kez yaralandı. Şimdi ilan toplayarak geçiniyor. Dürüst bir insan olduğu için tabii tüm bu çektikleri... Sıkı çocuklar var çevresinde. Git bir konuş. Bu sıralar en kötü şey yalnız olmak. McCorn hiçbir şey söylemedi. Dübel'e inanmazdı. Gerçekten poliste çalışıyor mu, çalışmıyor mu bilmiyorum. Ama ben nasıl Jim McCorn'a benziyorsam, bu adam da anadan doğma bir hafiyeye benziyor. Bir üçkağıtçı olduğu kesin ama doğru söylüyor. Bu sıralar tek başına olmak pek de neşeli değil. Gitsem mi acaba Anders'e? Yaygaracının kavgacının teki diyorlar. Ama gözü pek, yürekli çocukmuş duyduğuma göre. İyi ama ne söyleyebilir ki Anders bana? Kızılların hayvan olduklarını mı? Bunu ben onsuz da biliyorum. En iyisi Eldorado'ya gidip iki kadeh bir şeyler içmek. Ama bir hafta sonra yine de Anders'e gitti. Bir süre şundan bundan konuştuktan sonra Anders... Yaşamaktan yorulmuş, tembel bir takım adamları gömüyorsunuz, dedi. Bu da bir iştir, meslektir. Oysa ben bir an önce gömüldükleri gerektiğine inandığım bir takım terezlerden ilan toplamak zorundayım. Ama siz yüzbaşısınız. Büyük bir rütbedir bu. Savaş sanatını da bilen bir adamsınız üstelik. Fazla beklemeyeceksiniz. Savaş her an başlayabilir. Hatta hiç kimse ne oluyor demeye kalmadan. Nasıl ne oluyor demeden, kongrede nutuklar atılacak, gazetelerde yazılar döktürülecek, radyodan seferberlik çağrıları yapılacak. Üçüncü Dünya Savaşı'nın da önceki savaşlar gibi başlayacağını nereden biliyorsunuz? Her şey başka türlü olabilir bu kez. Balkanlarda bir yerde ya da Kore'de falan, her şey hazır olmak gerek. Ben ta ne zamandır hazırım? Dostları söyleyin bana, en öndekilerin arasında yer almak ister misiniz? McCorn bir küfür savurdu. Hayvan herifler, durup iki soluk bile aldırmıyorlar. Sorduğunuza gelince, ben ne bir kızılım, ne Yahudiyim, ne de zenciyim. Gerçek bir Amerikalıyım ben. Eğer gerekliyse hemen şimdi de gidebilirim. Anders yerinden kalkıp coşkuyla elini sıktı McCorn'un. McCorn daha sonra şöyle düşündü. İyi ama neden en öndekilerin arasında yer alacakmışım? Savaşılacaksa herkes gibi, herkesle birlikte savaşılır. Ama bir ay önce cavlağa çekmişiz ya da bir ay sonra, çok mu fark eder yani? Belki paçayı da sıyırabiliriz. Fıstıklarla içip, dans edip bağırabilirim. Savaşta sağ kaldığım sürece iyidir. Bağır bağırabildiğin kadar. Eldorado'ya gitti McCorn. İki bacağı da olmayan bir piyanist, sabahın saat 3'üne kadar piyano tıngırdatırdı burada. Japon savaşında bir adada yitirmişti bacaklarını. Herhalde onun da midesi bulanıyordur diye düşündü McCorn. Yoksa telleri koparacakmışçasına vurur muydu tuşlara? Fazla gürültü olması iyi bir şey ama hiçbir şey düşünmüyorsun. Doktor Green telefon etti bugün. Smith ölüyormuş. Yarın oraya uğramak gerek. Bu gece de bir masraf listesi hazırlamalı. Birinci sınıf bir gömme yapılacak Smith'e. Büyük bir üçkağıtçı çünkü. Bir kadeh daha viski içeyim. Meşhum Hata filminden değil mi bacaksızın çaldığı şu şarkı? Aptalca ama gülünç de. Kız oğlana diyor ki, niye öpüyorsun beni? Ne sen sensin, ne ben ben. Tru tuttu ve tratatta. Beni törensiz ve kefensiz gömecekler. Artık Bulgaristan mı olur, Kore mi olur, dünyanın öbür ucunda bir yerlerde bir çukurun içine itiriverecekler. Ama olsun, ben yine de gerçek bir Amerikalıyım ve kızıllara, kızıl düzenlerine bize uygulama fırsatı vermeyeceğim. Karınca gibi ezeceğim namussuzları. Bacaksız piyanist birden çalmayı kesti. McCorn bağırdı. Çalsana canını şeytan alası. Al benden $10 sana. Bugün göbeğim kaliteli bir demir parçası kazandı. Piyanist de doğru paraları fırlattı. Bir iki tahta bacaklarını uzun süre takırdatıp durdu paraları toplayabilmek için. McCorn ise şarkı söylüyordu. Alnından vuruyor kendini ve kendi uzanıyor yumuşacık tabutuna. Al beni toprak, al beni. Trululu ve tralala. 12. ayrımın sonu, sayfa 123.